Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir olayı bilememek, görememekle aynı sonuca götürebilir. Olayın yanlış bilinmesi de aynı sonuca götürebilir. Bir trafikte yol alan sürücü, belli bir süre tıkanmış trafikte neden beklediğini, ne yapacağını ya da yanlış beklediğini, hangi sonuç olursa olsun, sonuç olarak stresle eş hale getirecek bir şekilde hisseder. Önde kaza olmuş, yarım saatte yol açılacakmış bilmek başka şey, ne oldu bu yola da yol kapandı diye sinirlenmek başka şeydir. Ya da kaza olmuş zannediyorsun, meğer bugün yol kapalıymış, yanlış algılıyorsun. Bu örnekten yola çıkarak bugün 20. asrın Müslümanları olarak etrafımızda olup bitenler hakkındaki bilgi yokluğumuz ve bilgi kirliliğimiz esasen lehimize sonuçlanacak bir süreci aleyhimize çevirmektedir. Adeta Müslümanlar, maazallah söylenmesinde bile tehlike olan bir durum algılıyorlar. Sanki Allahu Teala'nın hükmünün dışında bir şeyler yapılıyormuş gibi dünyada. Küfür başını almış gitmiş de, o eski kavimleri taş yağmuruna tutan, Ebrehe'nin fillerini serçelerle helak eden, Allahu Teala'nın kudretinde maazallah söylenmesi bile sakıncalı, bir zayıflama varmış gibi bir evham, Müslümanların tavaflar yaptığı Mekke sokaklarını bile işgal etmiştir. Bunun için iman tazelenmesi gerekecek kadar sıkıntılı bir durumdur bu. Bugün olaylar nedir? Bilmek zorundayız. Bu olayların bilinmemesi veya yanlış bilinmesi aslında çekmeyeceğimiz stresi ve sıkıntıyı bize çektirmektedir. Hızlı bir şekilde daha önce çok konuştuğumuz bugün Müslümanların yaşadığı sıkıntıları bir kere daha tekrar edecek olursak, sonra bunların değerlendirmesini yapacağız. Dünyada bugün Müslümanların topraklarında büyük savaşlar var. Afetler hep Müslümanları adeta bulmakta. Müslümanların siyasi ve sosyal yapıları çökmüş durumda. Fakirlik Müslümanlığın damgası gibi olmuş. Parçalanma, bir arada duramama sanki Müslümanlığın şartlarındanmış gibi hissediliyor. Bunlar bildiğimiz şeyler. Bilgimizi tazeliyoruz. İlave olarak da 1400 sene sonra putçuluk ve Allah'a karşı şirk yeniden baş gösterdi. Bunca mücadelemize ve İslam eğitimimize, Kur'an eğitimimize rağmen gizli ve açık sekülerizm İslam toprağını işgale yeltendi. Basit sihir ve büyücülük dedikoduları bile tesettürlü kadınları, namaz kılan Müslümanları yeniden bulabildi. Ahlakla basit bir konu düzeyinde ilgilenme ya da ahlakı notunun ortalamaya etki etmediği bir ders maddesi haline getirme. Daha önceki nesillerin ciddi gördüğü değerleri yok kabul etme. Yalan konusunda cahiliye Araplarının da ki gerisine düşme. Evdeki insanların bile birbirine kibirle davrandığı, halbuki kalbinde kibir olanların cennete girmeyecekleri, zerre miktarı kibir bulunan cennete girmeyecek uyarısına rağmen kibrin aile içinde bile artık bir gündem oldu. Zaten aile dışına haydi haydi taşıyor. Zulmün Müslüman topraklarda kafirden önce Müslümanların birbirine yaptığı aile içi zulüm, iş yeri zulmü, elinde bir kudret bulunanların işçisine, arkadaşına zulmettikleri, ebeveynin zulüm gördüğü bir dünya. Neyi konuşuyoruz? Müslümanlar olarak olayı şimdi anlamaya çalışıyoruz. Bir olay var, o olayın fiilistini çıkarıyoruz adeta. Haset, hasenatı yiyip bitiren bir mikrop olduğu halde haset bir hastalık olarak ümmeti Muhammed'e bulaşmış durumda. Hainlik, hıyanet, affedilebilir suçlardan görülmekte. Verdiği sözden bir insanın cayması ayıplanmaz. Emanetin yok olması kıyametin yakın olduğunu, imanın zayıfladığını artık göstermiyor. İnsanlar ailesine karşı cimri, hatta kendine karşı cimri olabiliyorlar. Gıybet Allah'ın en büyük haramlarından biri olduğu halde Twitter dedikodusu gıybeti helalmiş gibi kabul edilebilir bir dünyaya geldik. İnsanlar stres deposu haline geldiler. Halbuki stresin nedeni yanlış yolda yürümek, yanlış bir hayat yaşamaktır. İnsanlar yani yeşil reçeteli ilaçlarla ancak ayakta durabilir hale geldiler. İnsanlar birbirlerinin casusu durumunda oldular. Hocalar hocaların casusu. Herkes hocanın casusu, hoca herkesin casusu. Yani Müslüman olmayan kitleleri zaten konuşmuyoruz. Suizan, yani ters yönden insanlara bakmak hayatın temel mantığı haline geldi. Hatta o kadar ki tarihin hiçbir döneminde olmayacak kadar niyet okuma hastalığı peyda oldu. İnsanlar birbirlerinin eylemlerinden önce niyetlerini okuyup niyetlerine yorum yapma, niyetlerine ceza kesme durumuna geldiler. Bu nasıl yapılabilir İslam toplumunda? Yani gıybet haram, tecessüs haram, niyet okumak helal olabilir mi? Aynı şekilde ciddi bir şekilde insanlar haya kaybına uğradılar. Haya kirliliği toplumu işgal etti. Müslümanlar kendileriyle ilgili olmayan işlerle kendilerinin dünya ve ahiretini ilgilendiren işlerden daha fazla ilgilenilir oldular. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın iyi Müslüman olmasının sonucu kendisini ilgilendirmeyen şeylere kulak asmamasıdır buyuruyor. Bu hadise rağmen bugün Müslümanların sır tutmamak diye adeta bir yemini var, prensibi var. Kimseye bir sır verilemiyor. Olayı tahlil etmek istiyoruz. Aile dağılıyor. Aile içinde şiddet var. Artık kanunlar bile aileyi koruyamıyor. Anne baba çocuğu ihmal ediyor. Çocuklar anneyi babayı ihmal ediyorlar. Allah'ın kullarına rahmeti sıla-i rahim şartına bağlı. Sıla-i rahim diye bir şey ancak zenginse eğer üst tabaka onunla ciddi bir şekilde ilgileniyorlar. Boşanma Allah'ın arsını sarsacak şekilde dikkat çekiyor. Çok yoğun bir boşanma var. Irkçılık cari hastalığı olduğu halde zulümler, katliamlar cahili hastalığı olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin veda hutbesinde ikaz ettiği şeyler olduğu halde ortaya çıktı tekrar. İntihar büyük bir baş gösteren yılan gibi oldu. Komşuluk güven veren bir nesne olmayı kaybetti. Bunlara dikkat ediyoruz ki bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şiddetle uyardığı, aman bunlara dikkat edin diye ikaz ettiği şeyler. Vakit en kıymetsiz ve en kolay harcanır şey oldu. Ümmetimizin sorunlarını konuşuyoruz. Ve insanların bir şeyi itham ederken, bir belge getirme ihtiyacı hissetmeden, en ağır cinayetleri, en çirkin kabahatleri, en üst düzeyden suçları istediğine itham edebilmekte, ithamını yap, belgeni sonra getirirsin gevşekliği, toplumu işgal etmiş durumda. Kadınlar kocalarını, kocaları kadınları, çocuklar annelerini babalarını, bir aileyi değil bir toplumu berbat edecek şeylerle itham edebilmektedirler. Kimse de bunu suç saymamaktadır. dış görüntüye takılıp kalmak, dış kıyafetin yüreklerden daha değerli olması, buna bağlı olarak zinanın toplumda gelişmiş olması, insan hakkının batının bile gerisine düşecek kadar zayıflamış olması, olayları tahlil ediyoruz. Yaşlıların düşkün yurdu buluyorsa eğer, düşkünler yurdu, yaşlar yurdu buluyorsa, mutlu değilse, parklarda bile oturacak yer bulamayacak hale gelmiş olması, yetim sayısının artmış olması, ki yetim sayısının artması bir felaket, felaket ötesi felaket ümmet içerisinde. Faizin korkunç boyutlara gelmiş olması, borç sadakati diye bir sadakatin kalmaması, rüşvetin alıp başını götürmesi, hırsızlığın değişik isimlerle mubahmış gibi görmüş olması, müziğin helalmiş gibi İslam toplumunda yer bulabiliyor olması, neredeyse Kur'an-ı Kerim'i de nota üzerinden, müzik kuralları üzerinden okuyacak duruma gelmiş olmamız, kumarın devlet destekli, devlet promosyonlu, Müslümanlar arasında bile kullanılabilir hale gelmesi, adına piyango deyince helal, otel lobilerinde yapılınca haram zannedilmesi, kadınların tesettür konusunun yani var mı yok mu denecek, olmasa mı daha kötü olurdu, şimdi mi daha kötü olurdu denecek bir durumda olması, kimsenin şahitliğinin Allah'tan korkarak yapılıp yapılmadığı konusunda bir garanti verememesi, yani bir şahit getiriyorsun, görse de görmese de şahitlik ediyor veya görmüş olsa bile görmemiş rolleri yapılıyor. Hepsini bir kenara koyduk, insanın kendi yaşadığı dünyayı harap etmesi, denizleri kirletmesi, toprağa gübre ile bile bir şey veremez hale getirmesi, insanların bedenlerinin oburluktan ve hastalıklardan artık gelecek kuşağa nesil olarak taşınabilir miyiz, taşınamamayız diye göbeği kendinden ağır insanlar neslinin yetişmiş olması, içki, alkol, kumar, uyuşturucu gibi felaketlerin yaygınlaşmış olması ve hadi bunlar hepsi bir belaydı diyelim, ibadetlerin bile şekillendirilmiş haliyle yapılmaya başlanmış olması, zaten ibadetler azalıyor, bir de bu azalan ibadetlerin yanında bakıyoruz ki olanı da protokol ibadetine dönmüş. Çok ciddi bir şekilde Müslümanlar abdestli de abdestsiz de camiye gidecek cürete kavuşmuşlar. Bu ayeti bugün okuma hoca diyecek cüret camiye namaza gelenlerde olmuş. Daha büyütebiliriz ama bir fihrist çıkardım. Bu fihristte bugün Müslümanları olay olarak kuşatan bir ortam var. Bu ortamı bu şekilde haber bültenlerinden de dinliyor olabiliriz. Bir kısım Müslüman hiç olay diye bir şeyden haberi yok. Hiçbir şey yokmuş gibi yaşıyor. Bir sorun bu. Öbür Müslüman ne olduğunu anlayamıyor. Bir karışıklık var ama nedir anlayamıyor. Allah belasını versin yapanların deyip çekip gidiyor. Bu başka bir sorun. Öbür Müslüman yanlış anlıyor. Amerika yaptı bunları zannediyor. Bu Çin karıştırdı İslam toprağını zannediyor. Bu bir başka afet. Hangi haliyle olursa olsun Müslüman çevresindeki olaylardan cahil bir şekilde yaşayamaz. Yaşarsa bu onun dinine mal olur. Bu onun ahiretine mal olur. Sadece dünyayı değil, dünyanın yanında ahireti de kaybeder. Hasreti dünya vel ahireh olur. Dünya da gitti, ahiret de gitti olur. Maazallah. Bunun için olay nedir? Bu olayın çıkış nedeni nedir? Bunun talili nedir? Sonucu nedir? Bir bilgilenme, kafamızı iman diye dolduran Kur'an çizgisinde bir bilgilenme ihtiyacımız var. İşte bu önümüzdeki fihristi herkes biliyor. 3 dersten birinde bunları sayıyoruz zaten. 3 aşağı 5 yukarı her Müslüman da bunları sayar. Bir kısmımız bir bölümünden gafil olsak bile esasen toplum bunları biliyor. Namazın artık şekle döndüğünü, orucun imsakından çok iftarıyla anıldığını, haccın milli bir ibadete adeta dönüştüğünü. Zekatın hem vakfa katkıda bulunuyorsun, hem belli bir kurumu ihya ediyorsun, hem sen burs verdiğin için aslında ihale alıyorsun haline geldiğini herkes biliyor zaten. Tesettürün cıvıttığını, sakalın kirli büyüdüğünü herkes anlıyor zaten. Ama bizim Kur'an eğitimi görmüş müminler olarak bu düzeyde kalmamız, olayları fiilistiyle görüp gitmemiz yeterli değil. Biz temel prensiplerimiz üzerinde bugün yaşadığımız olayların esasen %100 Allah'ın dilemesiyle ve Allah'ın kontrolünde olup bittiğini, bu olayların tamamının bizim akıbetimiz için ortaya çıktığını anlamak zorundayız. Elbette biz Nuh Aleyhisselam'ın kavminin geminin önündeki macerasını anlamadığımız için kendi olayımızı da anlamakta zorlanıyoruz. Ashab-ı kiram bu olayları çok iyi anladılar. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına geleni iyi anladılar. İnşaallahu Teala Allah'ın lütfu keremiyle biz oturup bu olayların özünün ne olduğunu anlayan kullarından oluruz Rabbimizin. Bütün insanlık bir kenara gitse, ben tek başıma anlayıp da peki Rabbim sen böyle murad ettiysen ben de bu dünyada böyle yaşarım derse kazandık. Biiznillahü Teala kazandık. Gerisi ne taraf olursa olsun zaten. Bütün derdimiz Allah'ın rızası değil miydi? Şaka mıydı o söz yoksa? Asıl maksadımız cennete girmek değil miydi bizim? Dünyanın fani olduğunu espri olsun diye mi diyorduk biz? Hakikaten fani değil mi dünya? Ebedi olan ahiret değil mi? Ebedi olan cennet değil mi? Gerisinin bir anlamı yok diyebiliriz. Burada kardeşlerim, Allahu Teala'nın bu olaylar dediğimiz sınamaları 3 kategori üzerinden hep yürüyor. Bir, Allah nimetleriyle bela veriyor. 2, bizim bela dediğimiz olumsuzluklarla da bela veriyor. Azap olarak da bela veriyor. Biraz sonra bunun ayrıntılarını göreceğiz. Yani bu saydığımız, fiiristini çıkardığımız şeyler, Allah'ın bir nimeti olarak önümüze geldiği için biz dalgınlığımız olmuş olabilir, anlamamış olabiliriz. Allah'ın bir belası olarak, Ebrehe'nin başına güvercinler mercimek gibi taş attığı gibi, biz bunu gökten mercimek yağıyor zannediyor da olabiliriz. Gökten kimyasal bir ilaç yağıyor da zannediyor olabiliriz. Allah azap etmiş de olabilir bize. Hangisi olursa olsun, ana hedefimiz bizim, ya da asıl yakalamamız gereken şey bizim, yani bu üç türünden hangisi olursa olsun, ister bireysel olsun, ister toplumsal olsun, biz Allah'ın rızası peşindeyiz. Sırat köprüsünü geçmek için uğraşıyoruz. Bana Allah çuvallar dolusu altın verip zengin etse beni de, benim derdim sıratı geçmektir. Allah beni aç, susuz bıraksa da benim derdim sıratı geçmektir. Çocuğum olsa 7 tane onlarla cenneti kazanmak zorundayım. 7 sene hiç çocuğum olmasa da ben cenneti kazanmak. Benim başka bir gayem yok ki bu dünyada diye iman ettim ben çünkü. Burada çok önemli bir ayrıntı. Yani nasıl Allahu Teala nimetle bela veriyor? Veriyor. El-A'raf suresinin 168. ayetinde bunu çok açık söylüyor Allahu Teala. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki akıllarını başlarını alırlar diye onlara bol bol nimetler de veririz, bela da veririz buyuruyor. Onun için ulemamızın Allah'ın verdiği nimetler, para nimeti, siyasi nimetler, huzur nimeti, evinde rahattasın, güven nimeti, çoluk çocuk nimeti, akrabalarla iyi olma nimeti, iklim nimeti, tatlı bir bahar mevsimi, yağmurlar bol, bütün bunlar istidraç için olabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok açık bir şekilde umudu bitirtmiş, artık düzelme rantının gerisinde kalmış kullara göklerin kapılarını açtığını söylüyor Allah. Sanki mümin kullarına, sabaha kadar secde eden kullarına açıyormuş gibi açıyor. Bu ne anlama geliyor? Yani rahmet yağıyor zannediyorsun, senin azabın oluyor. Bulut zannediyorsun, gök taşı düşüyor başından. Araf suresinin 168. ayeti ortada. Aynı şekilde Enbiya suresinin 35. ayetinde, iyilik veya kötülük her türlü sizi sınayacağız Allah-u Teala buyuruyor. Bu sebeple biz Allah'ın bizi sınamalarını, imtihanlarını nimet olarak da görebiliriz. Bu çok önemli bir çizgi. Pek çok ümmet bolluk yüzünden helak oldu. Bollukta boğuldular. Biz Allah gökten taş yağdırıyor zannediyoruz. Onun için Suriye'deki, Irak'taki Müslüman, Keşmir'deki Müslüman, İsrail zulmü altındaki Müslüman helak oldu. Biz elhamdülillah camiden eve, evden camiye zannediyoruz olabilir. Bunu ilk defa yapmıyor Allah-u Teala. Son defada filan tarihte yapmıştı diye bir kural yok. Her an yapabilir. Bir ikincisi, bir şeyi unutmamak lazım. Allah-u Teala'nın bu saydığımız üç tür imtihanı, olayın üç boyutu, yani nimet şeklinde, bela şeklinde, azap şeklinde. Bu üç boyutu bireysel olarak tadabileceğimiz şeylerdir. Kitlesel olarak da tadabileceğimiz şeylerdir. Bakara suresinde çok net bir şekilde Allah-u Teala sizi açlıkla, korkuyla ve kıtlıkla deneyeceğiz buyuruyor. Bireysel olarak. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ deniyor. Aynı şekilde İsra suresinin 58. ayetine bakıyoruz. Bu ayet rakamları çok önemli. Niye önemli? Ya anayasa maddesi gibi filan diyeceğim de ayetlere öyle şey benzetmek caiz değil. Öyle demeyeyim, hani çok önemli diyeyim sadece. وَاِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَد۪يدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا. Kitapta, yani levh-i mahfuzda yazdığımız kesin kurallardan biridir. Her köy bizim sınamamıza tabi tutulacak. Köy deyince Kur'an-ı Kerim ağaçlık yer demiyor. Bizim şehir dediğimiz şeye Kur'an-ı Kerim köy diyor. Köy diyor. Bizim köy dediğimize daha başka bir kavram kullanıyor. Bu sebeple biz oturup Allah-u Teala'nın nimetleri, bizim iyi gördüğümüz maaşa zam, yazlıklar, kışlıklar, baharlıklar, iyiler, çocuklar okulda, herkes keyfi yerinde, elhamdülillah emekli de oldu ya, geldi Cebrail, indirdi rahmetini sana, o zannettiğimiz şey, bireysel veya kitlesel olarak, tamam kurtulduk gavurlardan, geldi müminler çiçek dağıtıyor bize zannettiğimiz ortamı, sonucunu görürken çok ağlıyor olabiliriz. Üç boyutun bireysel veya toplumsal bağlantısı, bu fiilisti eğer anladıysak. Bir hakikat daha var. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 20. ayetinde çok net bir kural koyuyor. Keşke bunu parti kuran Müslümanlar anlasaydı. Keşke bunu dernek kuran, vakıf kuran Müslümanlar anlasaydı. Keşke 4 kızım var, 4'ünü de evlendim, 4 dünürüm var diyenler anlasaydı. 4 oğluna, 5 oğluna 5 gelin bulduğu için ailesinin kocaman olduğunu, her birinden 4 çarpı 4 16 etti elhamdülillah. Böyle kalabalıklarla, insanla içli dışlılıkla, insan yoğunlaştıkça, şirket çalışanı çoğaldıkça işlerin iyi gittiğini veya işlerin onun hesapladığı gibi olduğunu zannedenler bu ayeti daha önce duymuş olsalardı. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. İnsanlar olarak sizi birbirinizin fitnesi yaptık Allah buyuruyor. اَتَصْبِرُونَ. Bakacağız, sabırla bu süreci geçirebilecek misiniz? اَتَصْبِرُونَ. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Senin Rabbin her şeyi izliyor, görüyor. Bu ayeti anlamayan Kur'an'dan bir şey anlamaz. Bu ayeti anlamayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu niye şehit edildi bunu anlayamaz. Mescitte namaz kıldıran Ömer'in niye şehit edildiğini anlayamaz. Kur'an okurken okuduğu Kur'an-ı Kerim'in üzerine kanı akıtılan Osman'ın niye öldürüldüğünü anlayamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerden bir yığın eziyet çektikten sonra ona iman edenler arasında niye sıkıntı çektiğini anlayamaz. Musa aleyhisselama ne oldu ne bitti anlayamaz. Niye Çanakkale'de savaş yapılırken birileri filan yerinde Anadolu'nun fitne fesat çıkarıyordu bir de namaz kılıyorlardı anlayamaz. Yahu bu kadının hiçbir derdi yok kocasıyla niye bela oldu anlayamaz. Bu erkek namaz kıldığı halde teheccüd kıldığı halde niye zalim oldu anlayamaz. Yahu bir tane camimiz var burada ne kavga ediyorsunuz ya bırak imamı müezzini kıl namazını git nedir derdin anlayamaz. Dört kardeş, dörde bölseniz, on dörde bölseniz, onu bir daha ona bölseniz, buralar size yeter, kavga etmeyin, anlayamaz. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ Fitneyi anlamak zorundasın. Bir insan yarattı Allah, bir insan daha yarattı, onları birbirinin fitnesi, yani imtihanı yaptı. Babaysan oğlunu, oğlunsa babayı, kadını kocasına, kocasını kadınına, dernekte yönetim kurulu yönetilene, yöneteni yönetilene, herkesi birbirine, siyasetçiyi vatandaşına, vatandaşı siyasetçisine, kadını erkeğe, erkeği kadına, fakire zengini, zengini fakiri. Toplumda 100 insan varsa, kadınlı erkekli çocuklu, 100 kare köklü 100 eylem demektir bu. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً Dolayısıyla biz, kaçıp gidelim o zaman insansız bir diyara desek, imtihandan kaçıyorsun, zaten senin kağıdını parça parça ederler o zaman. Sen imtihandan kaçtın. Bu imtihan benim şeklime göre olsun, sussun herkes, itaat etsin bana dersen eğer, sen o zaman ne biçim imtihan oluyorsun ki? Nasıl sana itaat edecek ki? Böyle imtihan olur mu ya? Sen imtihana geliyorsun, şu soruları bana sorar mısınız lütfen diyorsun. Öyle bir imtihan dünyada var mı ya? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً Birbirimizin imtihanıyız biz. Dolayısıyla çocuğu doğan elhamdülillah deyip sevinç için kurban kesiyor ya, aynı zamanda bir de bir dosya açmalı. Bir çocuk verdi Allah, hayır getir ya Rabbi sonunu diye. Bedava yok bu dünyada. Bela da değil bedava, nimet de değil bedava. Bu dünyayı böyle kurdu Allah. Peygamberleri böyle yaşadılar. Aleyhisselam cemiyan. Bize mi farklı bir muamele yapacak Allah-u Teala? Nerede bir gül bittiyse, onun dalının dibinde dikeni göremeyenin gözü kördür. Gözü kör olduğu için onu hep eli kanar. Dikene tutuyor çünkü. Dikensiz gül olur mu? Olur ama plastikten olur. Doğal olmaz o. Dikenin geçmişi böyle. Gülün de geçmişi böyle. İkisini bir araya getiren o gülü yaratandır. Onun için bu dünyada ne oldu? Yahu bu Müslümanlarla biz bir arada kurduk bu vakfı da. Niye lan şimdi birbirimize düştük? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً Biz birbirimiz için yaratıldık. اَتَصْبِرُونَ Bir arada durmayı becerebilecek misiniz? اَتَصْبِرُونَ Sabır ya Rab de beklemi 50 sene bu kaynanaya, bu kaynataya, bu geline, bu damada, bu arkadaşa, bu kardeşe dayanabileceğiz mi? Hainliğine karşı dayanabileceğiz mi? Laçkalığına karşı dayanabileceğiz mi? İftirasına karşı dayanabileceğiz mi? Kendimizi ezdirmeden, seviyemizi de düşürmeden dayanabileceğiz mi? Bunun için varız biz. Etasbirun. Bütün bu olaylar, 7 milyarın, işte 7 milyar çarpı 7 milyar, daha üst türevleriyle beraber olan, ilişkilerini, ve kâne rabbuke basîrâ. Rabbin izliyor. O Allah bizim Allah'ımızdır. Celle Celaluhu. Biz bu sürecin müminleriyiz. Onun için ne dedik? Olayı anlamayan, yanlış anlayan, tersten bakan çatlar ya da hayvan gibi yaşar. Orada durdu trafik, bekliyor, akşama kadar bekler. Ne var ileride, niye durduk bunu anlamaz. Burada çok önemli bir nokta var. Nedir o? Nedenleri Allah söylüyor Kur'an'da zaten. Bizi böyle ansızın karşılaştırmadı bu işle. Benim çocuğumdan çektiğim, senin eşinden çektiğin, öbürünün ortağından çektiği, وَجَعَلْنَا بَعْلَكُمْ لِبَعْلٍ فِتْنَةً Birbiriniz için biz sizi yarattık. E Allah'ın sözü bu Celle Celaluhu. Bu ayet, belki gizli bir manası vardır denecek tılsımlı bir şey değil ki, Arapça. Tefsiri de böyle bunun. Ashab-ı kiram böyle anladılar. Rıdvanullahi aleyhim cemiyen. Biz, yüzeysel bakma düzeyine düştüğümüz için, sorunlar katmerli katmerli karşımıza çıkıyor. Bu sebeple kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den üç grup ayeti celileyi anlamadıkça, bu olayları, bu fiiristini verdiğimiz olayları anlamayı kimse beklemesin. Bu zamanda çocuk yetiştirmek çok zor. Kim dedi ya? Kim dedi? Hala kürtaj mecburiyeti yok bu ülkede. Firavun kürtaj mecburiyeti getirmişti. Erkek çocuk doğmasın diye. Demek ki hala o düzeyde değiliz elhamdülillah. Firavun günlerinden daha iyiyiz. Ama çocuk çok fena ateist oluyor, deist oluyor. Olur tabii. Sen Kur'an-ı Kerim okudun mu? Ramazan'da okudun. Tefsir dersi deyince bir vaktin olmuyor. Hayır. Kur'an'ı anlamadığımız için bu işler oluyor. Bir, Enfal suresinin 27 ve 28. ayetini anlayacağız. Allah-u Teala ne buyuruyor bu ayette? Ey iman edenler! Allah'a ve peygamberine hainlik yapmayın. Size verilen, sizin üzerinize yüklenen emanetlere bile bile hainlik yapmayın. Ve iyi bilin ki, mallarınız, çocuklarınız sizin için fitnedir. Asıl hedefiniz Allah'ın sevabını kazanmak olsun. Enfal suresinin 27. ve 28. ayet. Bunu bir kenara yazıyoruz. İkinci ayet Münafıkun suresinin 9. ayet. Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız Allah'a kulluktan alıkoymasın size. Kim malı ve çocuğu yüzünden böyle bir bataklığa düşerse o battı. Aynı şekilde Tegabun suresinin 14, 15, 16. ayet. Ey iman edenler! Sizin eşleriniz, çocuklarınız, sizin düşmanlarınızdır. Niye? وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitne olduğu için, birbiriniz için yarattık sizi. Güzel bir eşin oldu, hayırlı bereketli olsun. Bedeli yok mu güzelliğin? Bedeli olmayan güzellik var mı? Ey iman edenler, eşleriniz ve çocuklarınız sizin için bir düşmandır. Onlara karşı tedbirli olun. Eğer aile içerisinde affetmeyi, bağışlamayı tercih eden aile bireyi olursanız, bilin ki Allah da gafurur rahimdir. O da sizi mağfiret edecek. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir fitne konusudur. Yani imtihan konusudur. Asıl hedefiniz Allah'ın katındaki sevabı kazanmak olsun. Siz gücünüz yettiği kadar takva ile yaşayın. Allah'ın ayetlerini dinleyin. İtaat edin ve pintilik yapmayıp infak edin. Cimrilik yapıp kendisini ateşe hazırlayanlardan olmayın. Bu üç bloku nüfus kağıdı gibi evimize asıp koyabildiğimiz gün biz Rabbimizin bizden ne murad ettiğini anladık demektir. Bu üç ayet bize ne getirecek? ondan gelen belalardan Allah'a sığınacağız. Ona dua edeceğiz, onun bizi yalnız bırakmayacağına iman edeceğiz. Bu gerçekleşince, biz sıkıntıları aştık demektir. Ama devam ediyor sıkıntılar. Evet, İbrahim de tam ateşe atılırken, bahçeye gidiyor gibiydi. İbrahimlik böyle oluştu. İbrahim aleyhisselam, ateşe atılırken, ona yardım etmeye gelen Cebrail aleyhisselama ne demişti? Ben senden niye yardım isteyeyim dedi. Benim buraya atıldığımı Allah görüyor. E görüyorsa ben senden niye yardım isteyeyim? Hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Öyle de oldu. Allah ona yetti. Hasbunallah, Allah bize yeter demek. Olayların fiilistini çözen için sorun çok kolay. Olayları şeytanın mantığından anlamaya çalışan, şeytana kapılmışlardan anlamaya çalışan, yani Allah'ın düşmanından Allah'ın kaderini öğrenmeye kalkan, bu zaten battı gitti. Ona ağlamaya bile gerek yok. Biz bu fiilistini verdiğimiz olaylardan 4 büyük sonuç çıkarıyoruz ve rahat ediyoruz. Ölsek de rahatız. Matem içinde de olsak rahatız. Allah verir de neşeli olursak onda da rahatız. Bu topraklarda da rahatız. Göç etsek çöle orada da rahatız. Bizi uzaya fırlatsalar orada da rahatız. Çünkü Allah'ın olduğu bir yerdeyiz biz. Hiçbir yerde yalnız değiliz. Nereye atarlarsa bizi Allah orada. Zindanda da Allah var. Çölde de var. Her yerde Allah var ve rahatız biz. Bir, Rabbimizin mülkünde asla onun istemediği bir olay olmaz. Nuh'un gemisini yüzdüren de Allah'tır. Geminin altındaki suyu dolduran da Allah'tır. Nuh'a proje veren de Allah, şunu alma gemine, bunu al diyen de Allah. Dolayısıyla biz bugün yaşadığımız olayları, musibetleri, belaları, dünle bugünün bağlantısı, bugünle yarının bağlantısı olarak görüyoruz. Olup bitenler, sahipsiz bir boşluğun, yer çekimi olmayan bir boşluğun gürültüleri değildir. Her şeyi kabzasında tutan Allah'ın kaderidir. Buna iman ettik elhamdülillah. Benim aile içi ilişkilerimden yanardağın patlamasına varıncaya kadar her şeyde. 2. Dünyada Nuh aleyhisselamın gemisine binmem, İbrahim olup ateşlere atılmam, hastalanmam, fakir kalmam veya zengin olmam, bir fabrikada işçi, bir tarlada rençber olmam veya bir ülkenin başında olmam, hiçbir şey imanımdan ve amelimden değişiklik yapmamalıdır. Olaylara göre değişen imanımız olamaz bizim. Olayların sonucundan etkilenen ibadetimiz, kulluğumuz olamaz bizim. Olaylar imanımızı da, ibadetimizi de, şahsiyetimizi de değiştiremez. Deprem günü de biz cömertiz. Tırlar dolusu servetimiz taşınırken de cömertiz. Çünkü amelimiz ve şahsiyetimiz imanımızdan kaynaklanıyor. İmanımız da her çeşit günün imanıdır. Gençliğimizin imanı başka, yaşlanınca başka diyemiyorum. Fakirin imanı, zenginin imanı başka diyemiyorum. İman imandır. İbrahim aleyhisselamın imanıyla bugün anasının babasının ona İbrahim diye adını verdiği Anadolu'nun bir köyündeki çocuğun imanı aynıdır. Aynı olmadıkça iman yoktur zaten. Dolayısıyla ikinci olarak diyoruz ki bunca olay listesinden sonra asla yeryüzünde olup biten hiçbir şey La ilahe illallah Muhammedur Resulullah gerçeğine bakışımı değiştiremez. O akidem değişmeyince amelim değişmez benim. Amelim değişmediği için şahsiyetim bozulmaz benim. Dolayısıyla İstanbul'da, Erzurum'da, zamanında fakir fukaraydı insanlar da eşlerine zulmetmiyorlardı. Şimdi jipler, arabalar altında oldu. Eskiden belediyeye işçi olarak bile giremiyorlardı da, şimdi ülke yönetiyorlar, dolayısıyla eşlerini ezip geçiyorlar. Bu olmaz! Olmaz! Niye olmaz? Çünkü la ilahe illallah'ın rengi yoktur, bir tanedir o. Muhammedur Resulullah mağarada da bir tanedir, sokakta da bir tanedir, köşkte de bir tanedir, sarayda da bir tanedir, yalıda da bir tanedir, denizin ortasında da bir tanedir. 500 metre denizin dibine girsek, Yunus olsak, yine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır o. Olaylara göre değişmek münafıklıktır, müminlik değildir. Paranın değiştirdiği insan münafık diye bilinir bizde. Şahsiyetimizin değişmiş olması, dün konuştuklarımızı, ya o günler gençlik heyecanıyla söylenmiş şeylerdi gibi demek, o gün gözümüz açılmamıştı gibi düşünmek, sadece iman düzeyinden ne'ûzü billah nifak düzeyine doğru kaydığımızı gösteriyor. Üçüncü büyük gerçek, bugün olup bitenler için bu kainatta hiçbir alternatif kimse takdir edemez. Alternatif yoktur bunun. Asla yoktur. Olaylar ezelde takdir edilmiş şeylerdir. Ebede kadar bunlar değişmeyecek. Ve bu olayların karşısında ayağımın kayıp kaymadığı, göz rengimin ne olup olmadığı, kılık kıyafetimin, şahsiyetimin ne olmadığı konusunda ben muhtemel değişiklikler taşırım. Bu olaylar böyle. Dolayısıyla bu kainat yaratılmadan 1 milyar sene önce de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torununun Kerbela'da şehit olacağı kayıtlıydı. Bunu kimse değiştiremezdi. Ama o kapana kimler takılıp takılmayacağı, herkes sınava tabi tutulduğu için, daha sonra o kandan kendisine menfaat üretenlerin kim olup olmayacağı her zaman değişeceği için, değişkenlik onlar üzerinde. Güneş değişmeyecek. Perdesini kapatanlar veya açık tutanlar diye bir farklılık olacak. Şemsiye ile yürüyenler veya güneşin ortasında açık başta kel başı ile yürüyenler olacak belki. Asla güneş sisteminde bir şey değişmeyecek. Bunun için olaylara değil kendimize takılıp kalırız biz. Bu olaylar asla alternatif olaylar olmadığı, öyle bir olay türü olmadığı için bunlar gerçek. Ben esnek bir durumda durduğumdan dolayı bu modernizasyondan sonra sabah namazı kaçırıp kaçırmadığımı görecek Allah. Sabah namazı her yerde aynı. Modernizasyon zaten binlerce sene önce kadere yazılmıştı. Ne bini ne milyonu kadere yazılmıştı. Cep telefonu kadere yazılmıştı. İnterneti Allah yazmıştı. Değişen nedir? İnternetin önünde cıvıtan Müslüman veya hiçbir şekilde imanından, amelinden, şahsiyetinden taviz vermeyen Müslüman. Ortadaki sorun bu. Dördüncü büyük gerçek. Her şeyi Allah'ın diliyor olması ve dilediğini yapıyor kudretin sahibi olan bir Allah olması, kulların sebepleri ihmalinin nedeni olamaz. Bu neslin zayi olacağını Allah biliyordu. Haber verdi zaten. Peygamberi büyük seslerle, büyük puntolarla bunu yazdı, haber verdi. Ama sebeplere yapışmak da Allah'ın kaderlerinden bir kaderdir. Hiç kimse kıyamet günü sen istedin ya Rabbi diyemeyecektir. Çırpınacak yürek de sana vermiştim diyecek Allah-u Teala. Dürbün gibi gören gözün vardı. Mikroskop gibi tat alan, hissiyatı olan dilin vardı. Hiç kimse Allah'ın dilemesindeki gücü ve kudreti gerekçe yapıp bataklıkta sürünemez. Çırpınsan uçabilecek kudreti olan bir insansın sen aynı zamanda. Dolayısıyla Allah'ın meşiyeti, yani her şeyi dileyen o büyük kudreti sadece imanımız için vardır. Avuntumuz için yoktur. Bu hakikati bu şekilde dört nokta ile tespit ettikten sonra dünyada ne olup bittiğini anlamış olduk. Bu fiiristi büyütelim veya küçültelim, biz buyuz. Bu olmak zorundayız. Sorun bu dünyada olup bitenlerde değil. Hilafet gibi bir müesseseyi omuzlarında taşıdığı halde, Kudüs davasını, Mekke Medine davasını taşıdığı halde, keyfine düşenlerin, tefrikaya düşenlerin, ümmeti Muhammed'in konusunu aile konusu düzeyinin altına düşürenlerin, elinden Kudüs gittiği için Yahudi atını koşturacak meydan bulmuştur şimdi. Bu Allah'ın kaderiydi şüphesiz. Ama Allah kimseye sarayında cirit attır, keyif sür, Kudüs'ü sonra düşünürsün demedi. Kudüs'e İngiliz tam yerleştiği gün uyanmış olmakta hiçbir işe yaramayacağını Allah baştan söylemişti. Peygamberi söylemişti zaten. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ fitne, uyarılmıştı zaten. İngiliz'i Allah boşuna yaratmadım. Seni sömürsün diye yarattım ey mümin diye. Asırlarca Allah söyledi bunu. Belki biri anlamaz diye kaç kere bütün çöplüklerini toplayıp ölülerini bile mezardan neredeyse çıkarıp Haçlı sürüsü diye Anadolu'ya kadar geldi. İngiliz budur, İtalyan budur, Fransız budur. Ey mümin diye Allah müminin gözüne o Haçlı ordularını soktu. Daha ne olacaktı ki? Kimse kıyamet günü Allah'ın dilemesiydi böyle diyemeyecek. Elbette Allah dilediği için oldu. Beyefendi sen neredeydin diyecek melekler. Beylik kalırsa orada, efendilik kalırsa. Evet, ne anladık? Bu olaylar ne kadar çoğalırsa çoğalsın Allah'ın kudretini aşmıyor. Ve hiçbir zaman benim imtihan kaybetme gerekçem olmuyor. Eğer imtihanın sonucu olarak cenneti bekliyorsam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.